Merhaba, ben Deniz Yüce Başarır. Kitaplar hakkında konuşmayı, dinlemeyi ve tabii okumayı sevenlerin podcastine hoş geldiniz. Ben Okurum başlıyor. Birkaç adım ötemde, yeşil ahududu çalılarının arasındaki çayırda, pembe çizgili bir elbise giymiş, başında beyaz başörtüsü olan, uzun boylu, narin yapılı bir kız duruyordu. Çevresinde 4 delikanlı toplanmıştı. Genç kız elindeki adını bilmediğim ama çocukların gayet iyi bildiği küçük gri çiçeklerle sırayla delikanlıların alnına vuruyordu. Bu çiçeklerin sert bir şeye çarptıklarında çıtırdayarak patlayan küçük torbacıkları vardı. Delikanlılar büyük bir hevesle sunuyorlardı alınlarını. Genç kızın hareketlerinde ise onu yandan görüyordum. Öyle büyüleyici, emredici, sevecen, alaycı ve sevimli bir şey vardı ki şaşkınlıktan ve hoşnutluktan az daha haykıracaktım. O an, o harika parmakların benim de alnıma vurmaları için dünyadaki her şeyi feda edebilirdim sanırım. Tüfek elimden kayıp çimenlerin üzerine düştü. Ben her şeyi unuttum. Bu zarif bedeni, boynu, güzel elleri, beyaz başörtünün altında hafiften dağılmış sarı saçları, yarı aralık zeki gözleri, bu kirpikleri ve altındaki narin yanakları gözlerimle yiyordum. Birini ilk gördüğünüz anı net hatırlıyorsanız, o ilk etkiyi, ilk çarpılmayı, bazen o ilk irkilmeyi, işte o kişi sizin için özel ve önemli biri olabilir. Dikkat! Hoş dikkat etsen ne olacak? Gelir gelecek olan. Seni değiştirir, bazen geliştirir, bazen darma duman eder, bazen mutluluktan uçurur. Vladimir Petrovich'in Zinayda'yı ilk gördüğü anı okuyarak açtık bu bölümü. İvan Sergeyevich Turgenev'in İlk Aşk adlı romanının ergen kahramanı o. Zinayda da onun tutkuyla bağlandığı genç kadın. Merhaba romantik ruhlar. Yine bir aşk hikayesiyle karşınızdayım işte. Hem de herkesi biraz geçmişe, kendi ilk aşkına doğru yola çıkarmaya hazırlanıyorum. Hadi, essin başımızda kavak yelleri. Aşkın o tekinsiz beklentileri sarsın bedenimizi. Seviyor sevmiyor falları tutulsun papatyalardan. Çarpsın kalplerimiz, rahat huzur vermesin gecelerimizi. Saatlerin sesi tik tak tik tak söylesin o ilk sevdiğimizin ismini. Evet, hazırsanız romantik yolculuğumuz başlıyor. Ama uyarmak isterim, bu yolculuğun her anı da öyle aşk heyecanlarıyla geçmeyecek. Ne de olsa yazarımız koskoca 19. yüzyıl Rus edebiyatının önemli bir parçası, Babalar ve Oğullar gibi bir klasiğin yaratıcısı, güçlü bir kalem. Bu bir ilk aşk yolculuğu olduğu kadar bir edebiyat tarihi yolculuğu da olacak. Hem de bu yolculukta bize yazarlığı kadar okurluğuyla da sevdiğim, o akıcı konuşmasıyla ne anlatsa zevkle dinleyeceğimiz, iki değil kim bilir kaç karpuzu tek koluna sığdırdığını sayamayacağım sevgili arkadaşım Yekta Kopan eşlik edecek.
İlk aşk romantik bir novella. Dolayısıyla biz Vladimir Petrovich'in bir ilk aşk hikayesini dinliyoruz. O nasıl bir roman kahramanı sence ve nasıl bir aşk onunki?
Vladimir Petrovich aslında bence yeterince konuşulmamış bir roman kahramanı. Öncelikle onu söyleyerek başlamak isterim. Ama yeterince konuşulmamasının da bir takım nedenleri var. Buna birazcık Turgenev'in bütün tarihçesine bakınca daha kolay ulaşacağız. Çünkü hemen Vladimir Petrovich'in yani ilk aşkın yazılmasının arkasından gelen Babalar ve Oğullar ve Babalar ve Oğulların açtığı tartışmalar, sayfalar bence onun bir önceki bu küçük novellasının, bu otobiyografik novellasının biraz gölgede kalmasına neden olmuş. Buradaki önemli vurgulardan biri otobiyografik novella. O yüzden aslında ben birazcık Turgenev'in hayatından bahsetmek isterim. Özellikle hayatının bu novellayla, bu romanla kesişme noktalarından bahsetmek isterim Deniz. Bu romanı 1860 yılında yazmış Turgenev. Hemen Babalar ve Oğulların yazılmasının çok kısa bir süre öncesinde yazmış. Ve 1860'da yazılmış bu roman 1833 yazında geçiyor. Şimdi 1833 yazı deyince durum önemli. Neden? 1833'te Turgenev ve ailesi gerçekten de bir kır evine gidiyorlar. Ve bu kır evi romandaki mekan. Yani bu kır evi ve çevresi ilk aşk romanında kullanacağım mekan. Üstelik romanda daha pek çok otobiyografik özellik var. Bunların üstünde durmak gerekiyor. 1833 yılında Turgenev 15 yaşında. Tam da bu kır evi yolculuğunu yaşadığı zaman hemen aklımız Vladimir Petrovich'e gidiyor. O da biliyorsun romanda 15-16 yaşında bir delikanlı ve yine bir kır evinde. Bir de Turgenev'in annesiyle babasının ilişkisine bakmak lazım. Varvara Petrovna ile Sergei Nikolayevich'in. Turgenev'in babasından büyük bir annesi var. Varvara Petrovna çok varlıklı ve babadan büyük bir kadın ve sert bir kadın. Çok sert bir kadın. Turgenev'in eğitimi sırasında da bu sertliğin çok fazla izleri var zaten. Aynı zamanda kendi sertlerine sert davranan, işte hani kırbaçlama noktasında sert davranan bir kadın var. Varlıklı bir aile. Turgenev evde eğitim görüyor ve evde eğitim görürken annesinin bu sertliğine her aşamasıyla tanık oluyor. Onun hoyratlığına, eşitsizliğine, baskısına ve bunun sonucunda ortaya çıkan sınıfsal sıkıntılara hep tanık oluyor. Ve sonra da Turgenev'in babasının vefatı var. Babasının vefatından sonra annesinin artık hegemonyası altına girişi var. Dolayısıyla Vladimir Petrovich'i biz düşünürken birazcık Turgenev'in bu otobiyografik çerçevesinden de düşünmemiz gerekiyor. Kendisinin de çocukluğu sırasında babasının ilgisiz bir şefkati var. Şefkatli bir adam ama o dokunarak sevemeyen ve ilgisiz bir şefkat gösteriyor. Bu da bizi romana götürüyor. Bu arada roman derken bir de tedirginliğim var. Onu sana da söylemek isterim. Özellikle romanı şimdi bizi dinlemekte olan ama okumamış olanlar için o sonunu söylememe, sırlarını söylememe gibi bir kaygım var. Onu da nasıl yapacağız bilmiyorum. Orada da sana güveniyorum. Dilerim beni susturmayı, konuşturmamayı başarırsın bazı noktalarda. Neden? Küçük bir cümleyle de bunu tamamlayayım. Çünkü gerçekten evet bir aşk novellası okuyoruz. Hatta deyim yerindeyse böyle romantik ve sıradan bile görülebilecek. İlk okuyuşta çok fazla belki birine gidilmeyecek bir şey bile okuduğumuz söylenebilir. Eğer ön sözlerini, arka kapaklarını okumazsak da bir iki yerde böyle bir macera dedirtecek, böyle bir heyecan verecek bir şey var. Çünkü bu roman Turgenev'in günümüz yayıncılık deyişiyle sayfa çevirten bir romanı. Yani bölüm sonlarında bir sonraki bölüme bizi hızlıca zevkle atlatan bir romanı. Çok hızlı ve çok keyifle okunan bir romanı, onu da söyleyeyim.
Yekta'nın kaygısını anlıyorum. Zaten ben okurumun her bölümünde neyi söylersek fazla açık vermiş oluruz. Hem kitabın sırlarını saklamak hem de ana hatlarıyla dinleyenlere aktarmak nasıl mümkün olur diye bayağı kafa patlatıyorum. Arada tam açık etmesem bile dikkatli dinleyiciler bazı sonuçlar çıkarıyor olabilir. Ama bu eserlerin edebiyat zevki sadece o sırlarda yatmıyor ki. Tümüyle okumadan o keyfi almak da mümkün olmadığına göre tedbiri elden bırakmadan yola devam. Tüm ilk aşklar gibi bu ilk aşkında sırları saklanacaktır zaten efendim. Neyse ki sohbette de duyduğunuz gibi bu novellanın Turgenev'in hayatından sağlam izler taşıdığı bir sır değil. Bu konuda konuşabiliriz. Yazar da kabul ediyor. Hatta en otobiyografik eseri olarak tanımlıyor ilk aşkı. Dünya edebiyatına damgasını vuran ve nihilizm akımının temel taşı olarak kabul edilen Babalar ve Oğullardan sadece 2 yıl önce yayımladığı bu eserdeki anne ve baba karakterleri onun ailesinden, aile içi ilişkilerinden yola çıkıyor ve onların temel kişilik özelliklerini yansıtıyor. Anlatıcımız Vladimir'de Turgenev'in gençliği olarak okumak mümkün bu durumda. Ama novellanın sadece ergen bir gencin tutulduğu aşkla beraber hayatının akışının ve hayata bakışının değiştiği bir yaz boyu sürdüğünü ve bizim sadece bu dönüşüm mevsimine eşlik ettiğimizi unutmayalım. Evet, otobiyografik yanı var bu novellanın ama bir otobiyografi değil. Dört başı mamur bir Turgenev portresi çıkaramayız okuduğumuzda. Ama onunla ilgili ipuçları edinebiliriz elbette. Turgenev, kendi döneminin biraz gölgede kalmış edebiyatçılarından biri aslına bakarsanız. Gogol'ün, Dostoyevski ve Tolstoy'un boy gösterdiği Rus edebiyatının altın çağında eserler veren yazar, 1818 yılında Rusya'nın Oryol şehrinde soylu ama yoksul düşmüş bir babayla zengin bir annenin çocuğu olarak dünyaya geliyor. Toprağında çalışan serfleri acımasızca cezalandıran annesinin bu sert tavırları, onun ileride romanlarında ortaya koyacağı fikirlerin ilk kıvılcımlarını oluşturur. Toprağı işleyen köylülerin karşılığında sadece yaşayabilecek kadar ürüne sahip olabildiği bu kölelik sistemindeki haksızlıklar onu derinden etkiler. Turgenev 9 yaşındayken aile Moskova'ya taşınır ve burada özel okullarda özel öğretmenlerden çok iyi bir eğitim alan genç Almanca, İngilizce ve Fransızca öğrenir. Felsefe eğitimi görür. 1838 yılında Berlin'e giden Turgenev Almanya'da da eğitimini sürdürür. Ülkesine dönüşünde Petersburg Üniversitesi'nde profesörlük sınavını kazanır. Ancak ders verme şansı bulamaz. Çünkü o yıllarda Rusya'da Alman felsefesi henüz kabul görmemektedir. Oysa Turgenev, Rusya'nın da batılı bir anlayış benimsemesi gerektiği inancındadır. Edebiyat çevrelerinde ilk kez Paraşa adlı uzun şiiriyle dikkat çeker ve bu sayede ünlü eleştirmen Belinsky ile tanışır. Bu sırada takvimler 1843 yılını göstermektedir ve Turgenev için bu yıl sadece edebiyatçılığı açısından değil, özel hayatı için de bir dönüm noktası olacaktır. Çünkü o yıl Rusya'da sahnelenen Sevil Berberi'nde çok yetenekli ve cazibeli bir mezzo-soprano rol almaktadır. Turgenev de ilk gördüğü andan itibaren sanatçıya gönlünü kaptırır. Pauline Viardot, onun hiçbir zaman tam anlamıyla ulaşamayacağı ama ömrü boyunca seveceği kadındır. Madem romanımızın adı İlk Aşk, izninizle yazarımızın da aşkından biraz söz edelim. Turgenev'in ölümsüz aşkı Pauline evlidir, hem de kendinden 20 küsur yaş büyük bir sanatçıyla. Ama bu evlilik onun çevresinde hayranlıkla dolaşan erkekleri pek de durdurmamaktadır. Aralarında Hector Berlioz'un da olduğu birçok besteci, operalarında onun için roller yazar, ondan ilham alır, ona kur yapar. Pauline 1846 yılına kadar St. Petersburg Operası'nda çalışacak, Rusya'dan ayrıldıktan sonra Turgenev de onun peşinden Fransa'ya gidecek ve Viardot'ların malikanesinde tam 3 yıl onlarla birlikte yaşayacaktır. Yıllar sonra 1863'te aile Napolyon karşıtlığı nedeniyle ülkelerinden uzaklaşıp Baden-Baden'e taşınmak zorunda kaldığında bizim Ivan da soluğu hemen onların yanında alır. Napolyon iktidardan düşünce Viardot'lar Fransa'ya geri döner. Turgenev ise bir yıl sonra 1871'de onların yaşadığı Paris'in banliyösü olan Bougival'e taşınır. Ve burada Pauline ve ailesi için hediye olarak bir villa inşa ettirir. Aşkını yaşarken ki bu aşkın hep platonik kaldığı da söylentiler arasında, bir yandan da Gustave Flaubert, George Sand, Emile Zola gibi ünlü yazarlarla arkadaşlık ettiği yıllardır bunlar. Ama tabii bu arada yazarlık hayatı da ilerlemektedir. Ben kendimi bir aşk hikayesinin izini sürerken bulduğum için kaptırdım gidiyorum. Siz de hiç sormuyorsunuz, bu adam yazmıyor mu, bir şeyler yayınlamıyor mu, sadece Pauline'in peşinden gitmekle mi meşgul diye. Oo, o arada neler oluyor neler. Bir seri halinde yazdığı yıllara yayılan öykülerinden oluşan Avcı'nın notları yayınlanıyor mesela. Ve bu onu hapse kadar sürüklüyor. Ama tutuklanmasının nedeni Gogol'ün ölümüyle ilgili yazdığı yazı olarak gösteriliyor. Bir ay mapusluğun ardından bir yılda sürgün hayatı yaşıyor. 1856'da ilk romanı Rudin, Sovremennik dergisinde yayınlanıyor. Ardından da 1859'da Asilzade Yuvası, 1860'da Arefe ve İlk Aşk ve 1862'de Babalar ve Oğullar geliyor.
Şimdi bu novella sonuç olarak bir yerde de Babalar ve Oğulların öncülü gibi aslında. Çünkü burada da bir hem baba-oğul ilişkisi var hem de bir çeşit kuşak çatışması var. Babalar ve Oğullardaki kuşak çatışması tabii ki daha baskın. Diyebilir miyiz İlk Aşk için Babalar ve Oğulların öncülü?
Babalar ve Oğullar benim en son Doğan Kitap tarafından yayınlanan versiyonunda ön söz yazma şerefine ulaştığım, benim de kendi işte ne bileyim lise üniversite yıllarından beri hayatımda olan bir romandır. Dolayısıyla Babalar ve Oğulları ben defaatle ve farklı gözlerle okudum. Ondaki o kuşak çatışmasının haricinde tümüyle Rus toplumunun dönüşüm anlatısını, dönüşüm zeminini defaatle dediğim gibi farklı şekillerde okudum ve elbette ki çok güçlü bir roman olduğunun hakkını vermek lazım. İlk Aşk'a gelince hem İlk Aşk'la ilgili okumalarımda hem bu sohbetin öncesindeki yeniden okumamda hem de o okuma sırasında İlk Aşk'la ilgili bir takım akademik kaynakları, bir takım ön sözleri, değerlendirme metinlerini okuduğumda ortaya çıkan bir şey paylaşmak isterim. Bence İlk Aşk'ı yazarken Turgenev tümüyle otobiyografik bir yerden bakarak o baba ile oğlun arasındaki, Vladimir Petrovic ile babasının arasındaki ilişkiyi çizerken Babalar ve Oğullar'da olduğu kadar net bir toplumsal zemin, toplumsal arka plan oluşturma amacında değildi. Neden sonra Babalar ve Oğullar çalışması sırasındaki düşünsel belki dönüşümü, o romanın yoğunlaşmasının sonucunda onda oluşan bir takım iz düşümler sonunda ilk aşkı da buradan değerlendirdiğini söylemek mümkün. Hatta iletişim yayınlarının baskısının bir ön sözünde Groningen Üniversitesi'nden Sander Brauer'ın bir ön sözü vardır. O ön söz aracılığıyla Babalar ve Oğulların orijinal baskısında ve bildiğimiz Avrupa baskılarında olmayan bir metin var, bir epilog var. Fransızca çevirisi için bir kere kullanılmış, daha sonra şimdi bildiğimiz baskılarında olmayan bir epilog var. O epilog şeyden sonra yazılmış bir metin. Babalar ve Oğullar'dan sonra yazılmış bir metin. Bu benim az önceki varsayımımı bende çok güçlendiriyor. Turgenev otobiyografik anlatısını daha sonra Babalar ve Oğullar'daki öğrenim sürecinden sonra bir daha değerlendirerek bir epilog yazıyor. Bu epilog da zaten tümüyle bu romanında aslında Rus toplumunu arka plana alan bir kuşak çatışması romanı olduğunu vurgulamaya çalışıyor. Ama bence yazarken çok fazla burada değildi. Ama bir yandan yazarlık da böyle bir şey. Zaten bu kadar da planlı programlı yapmak zorunda değilsiniz. Kendinize ait bir hikayeyi anlatırken bile, işte burada olduğu gibi otobiyografik bir hikayeyi anlatırken bile aslında zihninizde sizin yaşadığınız dünya vardır. O dünyanın dönüşümü vardır. İşte bu Rus toplumuysa bu Rus toplumunda arka planında oradaki bir takım hareketler vardır. Dolayısıyla böyle bir okuma yaparsa eğer henüz okumamış olanlar ya da okumuş olup bir daha okumak isteyenler bir de buradan okurlarsa ilk aşkta ilgi çekici o değerlendirmeleri o kuşak çatışmasında göreceklerdir diye düşünüyorum.
Babalar ve Oğullara gelmişken aslında çok küçük bir nihilizmden de söz edelim, sonra ilk aşka geri dönelim, ne dersin? Bazarov karakterinden ve nihilizmden de senin ağzından dinlemek isterim doğrusu, ne düşünüyorsun?
Ben Babalar ve Oğulları ilk okuduğumda Bazarov'un o nihilizmi, o reddedişi, her türlü otoriteyi, bütün inançları, geleneksel değerleri reddedişi ve bütün bunları Rus toplumunun yüreğinden söküp atmak isteyen hali çok ilgimi çekmişti tabii ki. Tam bir kuşak çatışması, hatta o kuşak çatışmasının ötesinde, yani Rus toplumu ötesindeki özelindeki bir kuşak çatışmasının ötesinde bir şeydi onun nihilizm vurgusu Bazarov'un. Üstelik de genelde çoğu romanda örtük bir şekilde verilen dünya görüşü burada açık açık tartışılan bir konudur. Babalar ve Oğullar'da nihilizm açık açık tartışılır. Örneğin işte Pavel Petrovich ile Arkady Nikolayevich arasında tartışılan bir konudur bu. Ama yıllar sonra şunu da söyleyeyim. Yıllar sonra ben işte bir ön söz yazmak nedeniyle bu romanı tekrar tekrar okuduğumda ilgimi çeken noktalardan bir tanesi her şeyi reddedip keskin bir ifadeyle her şeyi yıkmak isteyen Bazarov'a şu cümlenin de söylenmesi ilgimi çekmişti. Nikolay Petrovich bir yerde der ki her şeyi reddediyor. Yani daha kesin bir ifadeyle her şeyi yıkıyorsunuz ama yerine bir şey inşa etmek de gerekir. Bazarov buna cevap olarak der ki o bizim işimiz. Önce araziyi temizlemek lazım. Onun o böyle hoyrat bir anlatısı vardır. Nihilist bir anlatısı vardır. Şimdi yıllar sonra ben bunun bir çatışma olması için iki ekseninin olması lazım. Ben ikinci eksen, yani Petrovic'in yerine bir şey inşa etmek de gerekir ekseniyle de çok ilgilenmiştim. Dolayısıyla eğer biz Babalar ve Oğulları sadece nihilist bir karakterin o her şeyi söküp atma hikayesi olarak okursak çatışma ekseninde okumuş olmuyoruz. Onu da bir o uçtan bir bu uçtan okuyabilme şansını kendimize vermeliyiz diye düşünüyorum. Çok güçlü bir roman tabii ki. Çok tartışmaya da açık bir roman aslında. Hala tartışmaya açık bir roman. O roman aracılığıyla bir tek şey söyleyip pası yine ilk aşka atabilirim. Bir yandan da güçlü karakterler yaratıyor aslında Turgenev. Bu romanda da Vladimir Petrovich çok güçlü bir karakter ve bence aynı derecede güçlü bir karakter Zinaida.
Geleceğiz tabii Zinaida'ya. Gelmez miyiz hiç? Bulmuşuz öyle güçlü bir kadın karakter, konuşmadan bırakır mıyız? Ama ben biraz Babalar ve Oğulların etrafında da dolaşmak istiyorum. Babalar ve Oğullar gerçekten de Turgenev'in Rus köylüsü ve aydını ile ilgili tartışmaları ortaya koyduğu, ülke için yeni bir çağın gelişini neredeyse belgeleyen bir roman. Ülkesinin geleceği hep düşündürüyor ve ilgilendiriyor zaten Turgenev'i ve bu konuyu eserlerinde de sık sık gündeme getiriyor. Zamanının büyük bir bölümünü geçirdiği Batı Avrupa'nın etkisiyle kendini tam anlamıyla ne geleneklere bağlı çarlık tutkunlarına ne de radikal değişikliklerden yana devrimcilere ait hissediyor o. Biraz daha liberal bir bakış açısına sahip. Babalar ve Oğullar da nesiller arası çatışmayı olduğu kadar geçmişe ve geleneklerine bağlı insanlarla entelektüeller arasındaki çatışmayı da yansıtıyor. Hiçbir şeye inanmayan Bazarov karakteri de dünya edebiyatının unutulmaz kahramanlarından biri olarak yer ediyor okurların kalbinde. O bir zaferin temsilcisi belki de. Aristokrasiyi alt eden devrimci ruhlu entelektüellerin zaferinin. Ama biraz yenik bir muzaffer. Neyse, bu romanla ilgili de açık vermeyelim. Her ne kadar bu bölümün esas kızı o değilse de sırlarını gizli tutalım. İlk aşkla Babalar Oğulları yazılış sırasıyla okumanızı da önermeden geçemeyeceğim. Ha bir de Babalar Oğulların kent oyuncuları tarafından 80'li yıllarda sahnelendiğini söylemeden de geçemeyeceğim. Bazarov karakterini Türk tiyatrosunun efsane oyuncularından Müşfik Kenter canlandırmıştı. Babası Vasili Ivanyiç'i de, ayıptır söylemesi, benim canım babam Kamran Yüce oynuyordu. Bazarov'un ailesine yaptığı ziyareti kısa kesip çiftliği terk etmesinin ardından babasının ağladığı bir sahne vardı. Bazarov'un babasının, yani babamın, baş parmağına, yani babamın baş parmağına bakarak döktüğü gözyaşları ve tiradı hiç gözümün önünden gitmez. Gitti, bıraktı bizi. Gitti çünkü sıkıldı burada bizimle. Ben şimdi yalnız bir adamım. Şu parmak gibi yalnızım, diye ağlıyordu. Ve biliyor musunuz, babalar ve oğulların yazılışından 24 yıl sonra, Fransa'da kanserden ölmek üzereyken, Turgenev de bu cümleyi söylemiş yatağında. Yine saptım konudan biliyorum, biraz da hüzünlendim. Hüzünlendirmiş de olabilirim, özür dilerim. İlk aşka dönelim hadi. Pırpır etsin yüreğimiz, eteklerini savura savura koşsun Zinaydamız. Çevresindeki erkekleri oynatsın o zarif parmaklarında.
Şimdi bu gerçekten çok konuşulması gereken bir şey. Bütün Turgenev romanlarında kadının yeri diye bir dosya açsak ve bunu özellikle feminist okumayla değerlendirecek bir yazarımız, bir araştırmacımız olsa neler derdi merak ediyorum. Çünkü onun söyleyecekleri açıkçası benim söyleyeceklerimden çok daha değerli olur. Önce onun altını bir çizeyim. Ama ben iddia olarak şunu söyleyebilirim. Zinoçka, Zinayda gerçekten de o dönemin bütün karakterlerinin, bir kont var, bir doktor var, bir şair var. Kont Malevski, Doktor Lushin, şair Maydanov. Ondan sonra bir eski yüzbaşı, bir süvari subayı var. Belozorov'la Mirmatski. Bütün bu erkekleri çevresine toparlayıp, bütün bu erkeklerden, aslında olamamış, yarım kalmış erkeklik hallerinden tek bir hikaye oluşturmayı başaran güçlü bir kadın karakter bence. Evet, onun kendi içindeki dünya bize çok fazla yansımıyor. Onun bütün duruşuyla ilgili dünya yansımıyor. Bunun da teknik bir nedeni var. Onu da bir parantezle söyleyeyim. Bir ben anlatıcı novellası okuyoruz. Bütün hikayeyi Vladimir Petrovich'in ağzından okuyoruz. Tam da bunun gerektirdiğini bence teknik olarak harika uygulamış Turgenev. Çünkü biz bakış açısı olarak, yorum olarak, değerlendirme olarak hep Vladimir'in dünyasındayız. Zinayda'yı sadece eylemlerle görüyoruz. Onun iç dünyasına çok fazla giremiyoruz. Ben anlatıcının yapısı gereği. Bunu da çok nitelikli bir şekilde yaptığına inanıyorum. Ama eylemlerinden de onun o yarım erkeklik hallerini, o budanmış erkeklik hallerini nasıl parmağında deyim yerindeyse çevirdiğini görebiliyoruz. Aslında bütün Rus toplumundaki yarım kalmış erkeklik halleri onlar. Olmamış erkeklik halleri. Zaten Vladimir Petrovich'in de sorunu bu. Vladimir Petrovich'i hiç kendisi doğrudan bir aşk eylemine giremiyor Zinaida'ya karşı. Hep onların eylemlerine eklemlenerek bir eylemlilik hali alabiliyor. Bir başka erkeğin yanına ekliyor kendi tutkusunu, kendi aşkını. Zaten o bir başka erkek romanın sonuna doğru bambaşka bir erkek de olacak.
İlk aşkta kadın karakterler deyince aslında çok geri planda bir anne var. Gerçekten otobiyografik özellikler sebebiyle de öyle. Baktığımızda anneler geri planda ama aşık olunan kadınlar daha güçlü kadınlar. Öyle değil mi?
Bu yine çok düşündüğüm bir şey. Aslında bu podcast'in zamanı yetmeyeceği için seninle belki uzun uzun konuşamayacağız ama bir başka zaman diliminde hem seninle hem bu kitabı okumuş başkalarıyla da bunu konuşmak isterim. Evet, bu romanda Vladimir'in annesi dediğim gibi oldukça geri planda. Hatta neredeyse perdeler arkasında. Sadece sesini duyuyoruz. Yani onun bir tarifini bile net bir şekilde alamıyoruz. Bunu şimdi hep şöyle düşünüyorum. Bir gerçekten de onu, işin içinde bir de baba figürü var çünkü. Baba figürünün yanındaki bir insan olarak bırakmak istemiş olabilir. Bir de şöyle düşünüyorum. Bilmiyorum, belki bu biraz aşırı yorum olacak ama bu otobiyografik romanda aslında Turgenev kendi annesinden korkusunu, kendi annesiyle meselesini de yazamamış olabilir. Yani yazamamış derken istese tabii ki bal gibi yazar. Ama yazmak istememiş, o korku onda yerleşmiş olabilir. Dolayısıyla bu roman özelinde annenin bu kadar geri planda kalmasını çeşitli cevaplar veriyorum. Ama hangisi doğrudur bilmiyorum. Zaten okumanın da zevki bu. Yani farklı okumalar yapabilirsiniz. Ama şeye çok katılıyorum. O bir ne arzu nesnesi, ne korku nesnesi, ne karar merciği. Hep geride kalmış bir anne var. Tam karşısında biz işte Zinaida'yı, onu da bir türlü doğru söyleyemedim. Zinayda'yı, Zinayda, böyle oldu galiba. Zinayda'yı çok daha güçlü, Daha doğrusu çok daha gerçek görüyoruz. Çünkü onun da gücünü yitirdiği, çok kırılgan olduğu ve bunu dillendirdiği sahneler var. Çok güçlü sahneler kuruyor. Öncelikle onu söylemek lazım. Yani dar bir alanda geçiyor bütün novella. Bu kadar dar bir alanda, mekan kullanımının bu kadar sınırlı olduğu bir alanda çok güçlü eylemlikler, gün geçişleri, zaman geçişleri. Dolayısıyla ben bu anlatıyı hep kimi zaman biraz iddialı olacak ama babalar ve oğullardan bile iddialı bulduğum yerleri vardır, güçlü bulduğum yerleri vardır.
Küçük prenses oturdu. Kırmızı yün çilesini eline aldı, bana karşısındaki sandalyeyi gösterdi. Çileyi özenle seçip ellerime geçirdi. Bütün bunları hiç konuşmadan, eğlenceli bir yavaşlıkla, aralık dudaklarında o aydınlık, muzır gülümsemesiyle yapıyordu. Yünü bükülmüş bir kağıda sarmaya başladı. Birden bana öyle aydınlık ve hızlı bir bakış attı ki, elimde olmadan başımı yere eğdim. Hep kısık duran gözleri tamamen açıldığında yüzü bambaşka oluyordu. Yüzü aydınlanıveriyordu. Biraz sonra, ''Dün benim hakkımda ne düşündünüz Monsieur Voldemort?'' diye sordu. ''Sanırım beni ayıpladınız.'' Şaşkınlıkla cevap verdim. ''Ben, prenses, hiçbir şey düşünmedim. Nasıl olur da sizi dinleyin?'' dedi. ''Beni daha tanımıyorsunuz. Ben çok tuhaf biriyim. Her zaman bana doğru söylenilmesini isterim. Sizin 16 yaşında olduğunuzu duydum. Bense 21 yaşındayım. Görüyorsunuz ki sizden oldukça büyüğüm ve bu yüzden bana hep doğruyu söylemek zorundasınız.'' ekledi. ''Ve sözümden çıkmamalısınız. Yüzüme bakın. Neden yüzüme bakmıyorsunuz?'' Daha çok allak bullak olmuştum ama yüzüne baktım. Yine gülümsüyordu. Ama bu öncekinden farklı, onaylayan bir gülümsemeydi. Sesini sevecenlikle alçaltıp, ''Bana bakın.'' dedi. ''Bu hoşuma gider. Yüzünüz hoşuma gidiyor. Sizinle arkadaş olacağımızı hissediyorum.'' Kurnazca ekledi. ''Peki ben sizin hoşunuza gidiyor muyum?'' İşte Zinaide bu. Pervasız, biraz da acımasız, sevilmekten ve bunun tadını çıkarmaktan hoşlanan, çevresindeki erkekleri tahakküm altına almaya meyilli ve bunu ustalıkla beceren bir genç kadın. Ama aslında o da Vladimir Petrovich kadar ilgiye ve sevgiye aç. Belki de bu açlık onu zaman zaman böylesine zalim kılan. Ortak bir yanları var bana sorarsanız. İkisi de ailelerinden yeterince sıcak bir sevgi görmüyorlar. Vladimir babasının mesafeli sevgisine, annesinin ise sırt mesafesine sahip sanki. Zinaida'nın annesi ise kızıyla neredeyse hiç ilgilenmiyor. Maddi sıkıntılarıyla başı dertte. Yine kendimce bir çıkarımı yapmadan da duramayacağım. Sanki Zinaida da biraz Turgenev'in büyük aşkı Polin'i de görmek mümkün mü ne? Tabii Polin'in karakterine vakıf değiliz ama çevresinde çok erkek toplama gücüne sahip olduğunu biliyoruz en azından. Neyse hadi yine oralara dönmeyelim. Bize hikayeyi Vladimir Petrovich anlatıyor. Karmaşık duygularla geçen o yazın ilerleyen günlerinde Zinaida değişmeye başlıyor. Başına buyruk, neşeli hali yerini duygusal ve içe dönük bir tavra bırakıyor. Ve bizim delikanlı onun da aşka düştüğünü anlıyor. Kıskançlık iyice kavuruyor onu. Hikaye bu aşkın etrafında şekillenirken bir yandan da Vladimir'in ailesiyle, özellikle de babasıyla ilişkisine de tanık oluyoruz. Zinaida'nın çevresindeki diğer tüm genç adamları da çok derinlemesine olmasa da tanıma fırsatı buluyoruz.
Ben üslup olarak da Turgenev'in üslubundan biraz konuşalım istiyorum. Biraz oraya yaklaştık sanki. Anlatımını nasıl buluyorsun Turgenev'in? Bence yani hikayesini çok detaylandırıyor. Gerçekten sahnelerin gözünde canlanmasını sağlıyor ama sanki önceliği hikaye anlatmaya veriyor, öyle değil mi? Yani aforizmalar çıkarmaya değil, hikayesini anlatmaya veriyor.
Evet, bu anlamda gerçekten bunu güçlü buluyorum. Ben bunu bir zayıflık olarak görmüyorum. Şimdi dürüst olmak gerekirse Turgenev benim lise, üniversite yıllarımda işte Babalar ve Oğulları okuduğum ve bununla da sınırlı kaldığım bir yazardı. Yani açıkçası o büyük Rus anlatısı içinde işte bu tarafta Gogoller, Tolstoylar, Dostoyevskiler dururken hatta belki Lermontov falan bile bana böyle çok daha fazla şey söylerken Turgenev bir tane romanıyla orada da işte Bazarov'un o nihilist duruşuna, kendi ergenlik sonrasındaki öykünmelerim ve böyle onunla kendimi özdeşleştirme çabalarımla sınırlı kalmış bir yazardı Turgenev. Ama yıllar sonra bir daha bir Turgenev yolculuğu başladı bende. Hatta bu yolculuk şu içinde bulunduğumuz zorunlu karantina döneminde iyice coştu. İşte hiç okumadığım Ham Toprak, Duman gibi bir takım romanlarına da tekrar başlama olanağı buldum. Bundan dolayı da çok mutluyum. Gerçekten şunu söylemek isterim. Bence bütün o büyük dönemdaşları arasında adı yeterince anılmamış olan güçlü bir yazar var karşımızda. Bu güçlü yazar mesela İlkbahar Sellerinde de öyle sahneler vardır ki, İlk Aşk'ta olduğu gibi müthiş sahne kurmayı bilen, sahneyi eylem üzerinden kurarken aynı zamanda tasvirleri fazla yoğunlaştırmadan, fazla bunaltmadan aktarabilen. Biz iyi çevirilerden okuduk bir de anladığım kadarıyla. Dolayısıyla çeviriler de insanı çok rahatlatıyor. İnsanı zorlamayan bir dili, akıcı bir dili olan güçlü bir yazar Turgenev. Ama işte dediğim gibi belki kendi karakteri, belki dönemindeki çok büyük figürlerin varlığı, başta Dostoyevski ve Tolstoy ki her ikisi de Turgenev'in hem arkadaşı hem düşmanı, her ikisiyle de böyle 10'ar 15'er seneye yayılan küslükleri var. İkisiyle de küsmüş belli dönemlerde çeşitli nedenlerle, sonra barışıyorlar falan filan. Onlar ayrı hikayeler. Herhalde biraz da onların tırnak içinde gölgede kalması nedeniyle o çok büyük Rus anlatısında adı geçer ama ilk iki sırada, üç sırada geçmez. Biraz daha aşağılara doğru geçer. Ben bu süreç içinde bir kere daha onun dünyasına girdiğimde beni çok etkileyen bir yazarla karşılaştığımı söyleyebilirim.
Babamın üzerimde tuhaf bir etkisi vardı. Aramızdaki ilişki de oldukça tuhaftı. Benim eğitimimle neredeyse hiç ilgilenmezdi ama hiçbir zaman da aşağılamazdı beni. Özgürlüğüme saygı duyardı. Hatta tabiri caizse bana karşı kibardı. Ama beni kendine fazla yaklaştırmıyordu. Onu seviyordum, hayranlık duyuyordum. Örnek bir erkekti benim için. Tanrım, beni sürekli kendinden uzaklaştıran o ellerini hissetmesem nasıl büyük bir tutkuyla bağlanırdım ona. Ama istediğinde bir anda tek bir sözüyle, tek bir hareketiyle bende ona sınırsız bir güven uyandırabiliyordu. Ruhum ardına kadar açılıveriyordu. Hoşgörülü bir akıl hocasıyla, akıllı bir dostla konuşur gibi sohbet ediyordum o zaman onunla. Sonra yine birden beni bırakıyor, eli yine sevgiyle ve yumuşakça uzaklaştırıyordu beni kendinden. Ama uzaklaştırıyordu işte. Bazen neşeleniyordu. O zaman çocuk gibi benimle eğleniyor, yaramazlık yapıyordu. Bütün fiziksel sert hareketleri severdi. Bir kez, yalnızca bir kez öyle içtenlikle okşamıştı ki beni, az kalsın ağlayacaktım. Ah şu babalar ve oğulları! Ne zordur o iki erkek arasında gerçek bir yakınlığın kurulması. Biraz rekabet, biraz öğrenci-öğretmen ilişkisi, biraz hayranlık, biraz kıskançlık, biraz iktidar, biraz taklit etme çabası, biraz bana benzesin arzusu, bazen de yok sayma, uzun mesafeler koyma. Aile zor zanaat valla. İlk aşkın otobiyografik yanından söz etmiştik daha önce. Turgenev'in nesiller arası çatışmaya eserlerinde ağırlık vermesinin nedenlerinden biri de belki babasıyla yaşadığı bu mesafeli ilişkidir, ne dersiniz? Sen de hep bir iz peşindesin diyeceksiniz şimdi ama ne yapayım, benim de kafam böyle çalışıyor işte. İlk aşkı ben İletişim Yayınları'nın 2019 yılında yaptığı bir baskıdan okudum. Bu baskı eseri ve yazarı tanımak adına çok önemli bir ön söz, bir de son söz içeriyor. Ayrıca bir de kronoloji var girişte. Benim gibi yazarla ilgili iz sürmek isteyen okurlar için harika kapılar açıyor bu bölüm. Bir yandan Turgenev'in hayatında neler olduğunu görüyorsunuz, diğer yandan da o yıllarda dünyada ve Rusya'da neler olup bittiğine tanık oluyorsunuz. Polin'le ilişkisinin izini sürmeye bu bölüm sayesinde karar verdim. Yeni hedefim de Turgenev ile Tolstoy ilişkisinin izini sürmek. Merak etmeyin, bu bölüme bir de onu sıkıştırmayacağım. Ama bir küsüp bir barışıyorlar kardeşim, ilginç değil mi?
İlk aşkım İletişim Yayınları baskısının girişinde bu paralel kurgu yapmışlar ya, ben çok hoşlandım bundan. O dönemde başka neler oluyordu diye. Böylelikle aslında bütün bir resmi görme fırsatını elde ediyorsun. Hani hepimiz bir şeyler biliyoruz ama yerine oturmak için çok güzel bir şey o paralel kurgu. Ve Tolstoy, sen de söz ettin. Tolstoy'la arkadaşlıkları bir bitip bir başlaması, o küslükleri ve tekrar barışmaları falan benim çok ilgimi çekti. Bilmiyordum çünkü. Zor mudur yazar dostlukları sence?
Çok zordur tabii ki. Çok zordur. Yazar dostluğunu aslında sadece düşünsel bir zeminden kurup yazarlık varlığı üstünden kuracak olursanız zordur. Bu bence sadece yazarlara ait bir özellik olmasa gerek. Yani başka meslek kollarında da, özellikle yaratıcı meslek kollarında sadece işinizin varlığı üstünden bir dostluk kurmaya başladığınızda dostluğun bir yere kadar, gerçek bir yerden sonra da üstü aslında bol rekabet sosuyla bulanmış bir sahtelik olduğu ortaya çıkacaktır. Yani o rekabet sosunu filan arındırdığınızda aşağıda ne kaldığını araştırmak lazım. Elbette ki siz eğer bir yazar arkadaşınızla, yazar derken sadece yazar olması gerekmiyor. Yani bir yaratıcı iş yapan arkadaşınızla arkadaşlığınızı dünya üstünden kuracak olursanız, içinde her şeyin olduğu, yemekten, gezmekten, sohbet etmekten, başka şeylerden de mürekkep bir arkadaşlık kurarsanız daha kalıcı olacaktır. Ama sadece yazarlık varlığı üstünden ya da düşünsel varlık üstünden bir şey kurduğunuzda işin içinde bir rekabet olacağı tartışılmaz. O rekabette ister istemez kıskançlıklar, dedikodular, başka şeyler, başka konuşmalar, başka beklentiler, bütün bunların olacağı tartışılmaz. Kötü bir şey de değil galiba. Yani sadece bu gerçeği bilmek lazım. Bu arada hemen şunu da söylemek istiyorum. Az önce sen iletişim yayınları baskısındaki yazarın hayatındaki olaylarla dönemin önemli olayları arasında kurulan bir paralel hikayeden, paralel hikaye kronolojisinden bahsettin. Orada yine üstünde durmamız gereken ve bizim ilk aşka da getirecek olan önemli bir veri var. Şimdi bu kitap 1860'da yazılıyor. Bu kitabın hemen sonrasında 1862'de de Babalar ve Oğulları yazacak Turgenev. 1861'de Rusya tarihi açısından çok önemli bir şey oluyor. Aslında çok tuhaf bir şey. Oradan bir de Amerika'ya serbest çağrışımla izninle sıçrayacağım. 1861'de Rusya'da 2. Alexander döneminde serflik, köylü serfliği kaldırılıyor. Şimdi köylü serfliğinin feshedilmesi, kaldırılması, 70 milyonluk bir Rus nüfusu var. Onun 28 milyonluk kısmının özgürleşmesi anlamına geliyor. Yani işte bildiğimiz o mujikler, Rus köylüleri özgürleşiyor. Mülk sahibi bir köylü nüfusu yaratılması amaçlanıyor. Yani o kuşaklar arası çatışmayla birlikte sınıflar arası çatışmada kendini çok daha net bir şekilde ortaya çıkarıyor ki zaten Babalar ve Oğullar da hem de Bazarov'un ağzından bununla ilgili çokça cümle duyacağız. Dolayısıyla 1860'da tam da bu serfliğin feshedilmesinin öncesinde yazdığı bir romanı bence daha sonra bir kuşak çatışması üstünden de okuyup değerlendirmiştir Turgenev. Oraya doğru giden yolu biliyor. İşin serbest çağrışımını da söyleyeyim. Aynı yıl 1861'de Rusya'da serflik kaldırıldığı yıl Amerika Birleşik Devletleri'nde de Lincoln köleliği kaldırıyor. 1865'e kadar sürecek Kuzey-Güney Savaşı başlıyor. Yani aslında aynı dönemde dünyanın o zaman da iki büyük gücü, bu iki büyük güçte çok büyük değişimler yaşanıyor. Sınıfsal değişimler yaşanıyor. Bu bizi biraz babalar ve oğulların zeminine getiriyor. Ama bununla birlikte hani bu Turgenev okuması, bununla birlikte ilk aşkın da yeniden o gözle okunmasını sağlıyor. Neden? Evet, ilk aşk belki tam bu karardan önce yazıldı ama o zeminde yazıldı. Duyguların öyle olduğu bir dünyada yazıldı. Çünkü hepsi birer ikişer yıl arayla. Dolayısıyla o paralel okuma, dönemi de okuma bir edebiyat okuru için çok değerli. Ben de senin gibi bunu önemli bir kaynak ve önemli bir okuma zemini olarak görüyorum.
Evet, bu yüzden bu baskı benim çok hoşuma gitti. Çünkü insan her zaman o karşılaştırmayı kendi içinde yapamıyor. Tarihleri karıştırabiliyor. Bence doğru bir okuma için, yani derinlikli bir okuma için çok büyük bir fırsat olarak gördüm o kronolojiyi gerçekten.
Bir de araya gireceğim. Bütün o tarihsel okumayı yapınca şu da ortaya çıkıyor Deniz. İşte bakıyorsun 1862'de o onu yazmış. 1864'te öbürü bunu yazmış. O Karamazov'u yazarken öbürü Babalar ve Oğulları yayınlatmış. Öbürü o sırada Suç ve Cezayı yazmış, yayınlatmış. Şimdi bunu sadece yazarlar açısından düşünme. Bir yayıncı olarak da ben de sana onu sormak isterim. Şimdi durumu düşünsene, bir 10 senelik zaman dilimi var. Rus edebiyatında büyük yazarlar var. Tolstoy var, Dostoyevski var, işte Turgenev var, birbiriyle rekabet içinde kavgalı dövüştü. Bir takım yazarlar var, bunlar edebiyat dergilerinde tartışıyorlar, kamuya açık alanlarda birbirlerine laflar ediyorlar ve bunların bu boyutta eserleri ortaya çıkıyor. Büyük de satış elde eden eserler bunlar. Dolayısıyla o dönemdeki yayıncılık dünyasının da nasıl olduğunu, ne heyecanlarla, ne kitapların basıldığını bana anlatıyor. Daha da sevmiyorum. Kaldı ki o paralel okumada bir görüyorsun aynı dönemde Dickens bilmem neyi yayınlıyor. Yine Turgenev'in de arkadaşı olan Flaubert Bovary'i yayınlıyor falan filan. Düşünsene dünyanın o dönemdeki yayıncılık heyecanını ve atmosferini. Olağanüstü tabii ki.
Sorma. Gerçekten aynı şeyi düşündüm. Yani herkesi birden, hepsi senin yazarınsa yandın yalnız. Çünkü o rekabet bir de aynı yayın evinin çatısı altında olduğunda düşünsen.
Yani oraya hiç girmiyorum. Şimdi biz gerçekten de bu yazarların işte Bir Kız İki Şehrin hikayesi, Flaubert, Madame Bovary, bu tarafa dönüyorsun, Rus edebiyatından böyle Amerika'ya gidiyorsun, Amerika'dan güçlü kitaplar geliyor falan. Bütün bunların aynı yayın evinde olduğunu ve aynı dönemde kitap çıkarıp aynı dönemde tanıtım imza günü istediğini düşün. Ve senin de o dönemde o yayın evinin yayın yönetmeni olduğunu düşün. Bence güzel bir düşünce. Başka da bir şey demiyorum.
Bayağı zorlayıcı olmakla birlikte çok heyecanlı olacağı da kesin.
Hınzır Yekta içimdeki yayıncılık ateşini yeniden yakmaya mı çalışıyor ne? Nasıl bir soru bu? Dostoyevski geliyor ofise, düşünün. Denizciğim diyor, yeni dosyamı getirdim. 4500 word sayfası. Fuara yetişsin istiyorum. Ah diyorum Fyodorcuğum. Lev, yani bizim Tolstoy önce gönderdi dosyayı. Onu yetiştireceğiz fuara. Tabii Fyodor'un beti benzi atıyor. Ben yine şen kahkahalarla buluruz bir yolunu. Birini ay başı çıkarırız, birini ay sonu. Onunki de 5000 sayfacık zaten diye yanıt veriyorum. O da diyor ki önce benimki çıksın ama. Muhabbetin gerisi bende saklı kalsın. Lev de canım ciğerim, Fyodor da. Ay madem uçuyoruz ve bunun sebebi şu Hınzır Yekta, biraz da onu uçuralım o zaman. Ama önce ciddiymiş gibi yapalım, sonra kanatlarımızı takalım.
Öyle 19. yüzyıl özellikle Rus edebiyatından bir okur olarak sen en çok hangi romanları seversin?
Ben Lermontov zamanımızın kahramanı, zamanımızın bir kahramanı farklı isimlerle yayınlandı. Benim için çok önemli bir romandır. Onun özellikle anmak isterim. Ama onun haricinde Gogol'ün oyunlarını, bir oyun okumayı da severim ben çünkü. Yani metin olarak oyun okumayı da severim. Dolayısıyla Gogol'ün hem oyunlarını hem de Gogol'ün Ölü Canlarını çok severim. Ölü Canlar beni çok etkileyen bir metindir. Tabii ki Çehov. Bir öykü yazarı olarak beni her zaman hem etkilemiştir hem de etkilemenin haricinde öğretmiştir. Çehov metinleri bana çok şey öğretmiştir. Bir de tabii Dostoyevski ve Tolstoy diyeceğim ama bunların arasında bu çok sorulur işte. Dostoyevski mi Tolstoy mu diye hep çok sorulur böyle. Ben kendi yönümü belli edeyim hiç kimse sormadan Dostoyevski diyeyim. Dostoyevski'nin bütün külliyatı diyebilirim. Yani Yer Altından Notlar, Budala ve Suç ve Ceza tartışılmaz bir şekilde. Son olarak da sen iki kitap demiştin ama bunu da söylemezsem içimde kalır, uykularım kaçar. Gonçarov'un Oblomov'u.
Diyelim ki biz 19. yüzyıla ışınlandık. Kimin yanına düşmek ister Yekta? Kiminle şöyle bir yazar sohbeti yapmak ister?
Şimdi biraz önce Dostoyevski'yi çok sevdiğimi söyledim. Yanına düşmek istemem. Onu söyleyeyim, okuru olmak isterim. Eğer bir ne diyeyim söyleşisi, imza günü bir şey varsa giderim, kitabımı imzalatırım ama ondan sonra oturup sohbete falan hiç girişemem yani. 19. yüzyılın Tolstoy'daki hangi yarısına denk düştük onu bilemiyorum. Tolstoy'un belki daha erken yaşlarında ondan bir şeyler öğrenmek isterim ama Tolstoy'un tırnak içinde ikinci dönemi diyeceğim daha olgun yaşlarında Tolstoy'un da yanına düşmek istemem. Turgenev'den emin olamıyorum çünkü aslında tuhaf da bir karakter, yani içine kapalı bir karakter, çok fazla yaşamıyla ilgili bir şey bilmiyoruz. Bir de Turgenev yanlış bilmiyorsam fiziksel olarak oldukça uzun boylu, iri bir fiziğe sahip. Onun yanına da düşmek istemem, beni biliyorsun ufak tefek bir adamım, orada kaybolurum, yok olurum, ne dediğini duyamam. Yani illa birinin yanına düşmem gerekiyorsa mesela Çehov'la oturayım, sohbet edeyim. Bana Çehov düşsün hadi. Oraya doğru ışınlanayım.
Tamam, verdim gitti tamam. Çehov'u.
Arkadaş ne var bu Çehov'da? Herkes onunla sohbet etmek istiyor geçmişe ışınlanma şansı olsa. Mario Levi de Dostoyevski'den çekinmiş, Çehov'da karar kılmıştı. Dur ben şu Çehov'u da bir transfer edeyim bizim yayın evine. Zaten pek severim hem öykülerini hem oyunlarını. Anlaşılan geçinmesi kolay biri de. Evet, kadın iyice havaya girdi. Deli bu. Kaçın siz, kaçın. Kaçmayın ya. Evet, Turgenev'in ustalıkla kurduğu sahneler arasında dolaşıp bir ilk aşkın heyecanına ve hüznüne kendimizi kaptırdığımız, yazarımızın eserlerinde hayatından izler arayarak küçük çapta dedektiflik yaptığımız, 19. yüzyıla ışınlanıp dönem edebiyatına hızlı bir bakış attığımız bir bölüm oldu bu. İvan Sergeyevich Turgenev yaşadığı dönemde gölgede kalmış bir yazar demiştik hatırlarsanız. Ama siz onu gölgede bırakmayın, olur mu? Okuyacağınız klasik eserlerin arasına bir kitabını olsun alıverin. İki de olur, üç de tabii. Okurun eli tutulmaz. bölümün esas kızı İlk Aşkı İletişim Yayınları'nın 2019 yılı baskısından okudum. Kitabın çevirmeni de Beyza Altay. Ön söz ve son sözü ise Emrah Serdan çevirmiş. Daha önce de söylediğimiz gibi bu ekler ve kronoloji gerçekten kitaba çok değer katıyor. Babalar ve Oğulları tekrar okurkense eski bir baskıyı tercih ettim. Bazı sayfalar kıvrılmıştı ve fark ettim ki o sayfalar babamın oyundaki repliklerinin olduğu sahnelermiş. Biraz duygusal bir okumaydı anlayacağınız. Varlık Yayınları'nın 1974 yılı baskısıydı. Üstelik Melih Cevdet Anday çevirisiydi. Harika bir geri dönüş oldu benim için. Turgenev'in eserlerini Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Can Yayınları, Koridor Yayınları gibi birçok yayınevi basıyor. Yekta'nın da sözünü ettiği gibi onun ön sözünü yazdığı versiyonuyla Babalar ve Oğulları Doğan Kitap logosuyla da bulmak mümkün. Ayrıca bu versiyonu Storytel uygulamasından dinleyebilirsiniz de. Storytel'de yazarın Kasaba Hekimi ve Lüzumsuz Bir Adamın Günlüğü adlı kitapları da mevcut. Dinleyerek de başlayabilirsiniz yani Turgenev yolculuğunuza. Bölüm konuğumsa seslendirme koridorlarında başlayan ama daha çok yayıncılık dünyasının buluştuğu fuar salonlarında ve çeşitli sofralarda süren arkadaşlığımıza değer vererek benimle kitap sohbetine evet diyen yazar, sunucu, programcı, seslendirme sanatçısı sevgili Yekta Kopan'dı. Yekta'nın Can Yayınları'ndan çıkan Fil Dişi Karası, Aşk Mutfağı'ndan Yalnızlık Tarifleri, Yedi Derste Vicdan Muhasebesi, Kara Kedinin Gölgesi, Karbon Kopya, Bir de Baktım Yoksun, Kediler Güzel Uyanır, İki Şiirin Arasında, Sakın Oraya Gitme adlı öykü kitaplarıyla, İçimde Kim Var, Aile Çay Bahçesi, Sıradan Bir Gün adlı romanlarını da analım. Marsık Yayınları tarafından minik okurlara sunulan Burun ve Burun Tatilde adlı çocuk kitaplarını da eklemeden geçmeyelim. Dinlemek isteyenler için de İki Şiirin Arasında adlı öykü kitabının Storytel için Beyti Engin tarafından seslendirildiğini de bir son not olarak şuraya bırakalım efendim.
İlk Aşk, Turgenev'in otobiyografik özellikler taşıyan 1860 tarihli bir romanı, genç Vladimir Petrovich'in anlatısına tanık olacaksınız bu kitabı okuduğunuzda. Onun büyük tutkusuna, onun ilk tutkusuna, onun yakıcı ve yıkıcı tutkusuna tanık olacaksınız. Zinayda'ya olan aşkına tanık olacaksınız. Ve aynı zamanda artık çok da saklamaya gerek yok. Bir üçgene, bir aşk üçgenine tanık olacaksınız ki işte yıkıcılık o aşk üçgeninin üçüncü öznesinde ortaya çıkacak. Bu da bizi çok güçlü bir anlatıya götürecek. Ama bir de şunu özellikle söylemek isterim. İşte klasiklerden bahsederken, Rus edebiyatından, Turgenev'den bahsederken belki bazı okurların zihninde çok böyle derin, ağır, zor okunur metinler oluşuyor. Kesinlikle İlk Aşk'ın böyle bir metin olmadığını, dizisi olsa bugün herhangi bir platformda ya da Türkiye'de dizisi olsa dizisinin heyecanla izleneceğini, okurken sayfaları hiç düşünmeden bir sonraki bölüme de geçeyim, ne olacak şimdi, bunun sonunda ne olacak diye büyük bir heyecanla çevireceğimizi söyleyebilirim. Dolayısıyla İlk Aşk hem çok zevkli bir okuma vaat ediyor hem de o okumadan sonra üstünde uzunca düşündüğünüzde çok önemli entelektüel bir katkı vaat ediyor.
Evet. Ben okurum şimdilik bitiyor. Ama malum okuma serüvenimiz hiç bitmiyor. Bana kitap önerilerinizi yazmak isterseniz e-posta adresim benokurum@gmail.com. Ve şimdi son sözü İlk Aşk'a bırakıyoruz. Zinayda üzerinde siyah bir elbise, yüzü solgun, saçları dağınık bitişik odadan geldi. Hiçbir şey söylemeden elimden tutup götürdü. "Sesinizi duyunca hemen çıktım," dedi. "Bizi terk etmek bu kadar kolay mıydı kötü çocuk?" "Sizinle vedalaşmaya geldim küçük prenses," dedim. "Sanırım sonsuza kadar. Belki duymuşsunuzdur, gidiyoruz." Zinayda dik dik baktı yüzüme. "Evet, duydum. Geldiğiniz için teşekkür ederim. Sizi göremeyeceğimi düşünüyordum." "Kötü hatırlamayın beni. Bazen sizi üzdüm. Ama yine de düşündüğünüz gibi biri değilim." Arkasını döndü, pencereye yaslandı. "Gerçekten değilim. Hakkımda kötü düşündüğünüzü biliyorum." "Ben mi?" "Evet, siz. Siz, içim daha önce olduğu gibi dayanılmaz, tarif edilemez bir duyguyla titremişti. Kederle, ben mi diye yineledim. Ben mi? İnanın buna Zinayda Aleksandrovna, ne yapmış olursanız olun, bana ne kadar acı çektirmiş olursanız olun, hayatımın sonuna kadar sizi seveceğim ve size tapacağım."